Ayrım 9.
Her şeyin yoğunlaşma becerisini engellemeye çalışıyor gibi göründüğü uygarlığımızda, yoğunlaşmayı uygulamak çok daha zordur. Yoğunlaşmayı öğrenmede atılacak en önemli adım, kişinin okumadan, radyo dinlemeden, sigara ve içki içmeden yalnız kalabilmeyi öğrenebilmesidir. Ve bu beceri de sevme becerisi için bir koşuldur. Bir insana salt kendi kendime yetemediğim için bağlıysam, o kişi ancak bir can simidi olabilir. Aradaki bağın sevgiyle hiçbir ilgisi yoktur. Mantığa aykırı görünse de yalnız kalabilme becerisi, sevme becerisinin koşuludur. Yalnız başına kalmayı deneyen bir kişi, bunun güçlüğünü anlayacaktır. Rahatsız olacak, yerinde duramayacak ve endişe duymaya başlayacaktır. Bu uygulamayı sürdürmekteki isteksizliğine neden uydurmaya çalışacak, onun değersiz, saçma olduğunu, çok zaman aldığını vesaire söyleyerek kendini haklı çıkarmaya uğraşacaktır. Aynı zamanda kafasını dolduran tüm düşüncelerin ona hakim olduğunu görmektedir. Kafasının içini boşaltıp dinlenmeyi umarken bir dolu düşüncenin kafasına üşüşü verdiğini, günün daha sonraki saatleri için planlar yaptığını, işindeki bir güçlüğünü, gece gidebileceği yerleri düşündüğünü fark ediverecektir. Rahat bir konumda ne çok gevşek ne de kas katı. Bazı basit alıştırmaları yapmak yararlı olacaktır. Gözleri kapayıp beyaz bir perde görmeye, karışan tüm düşünceleri ve görüntüleri silmeye ve kendi nefesini izlemeye çalışmak, nefes alıp verdiğini düşünmeden, kendi kendini hiç zorlamadan soluklarını izlemek ve duymaya çalışmak, dahası bir ben duygusuna ulaşıp tüm güçlerimin merkezi, kendi dünyamın yaratıcısı ben, kendim diyebilmek. Kişi bu tip yoğunlaşma alıştırmasını her sabah 20 dakika, mümkünse daha uzun ve her gece yatmadan önce yapmalıdır. Bu egzersizlerden başka, kişi her yaptığı işte, müzik dinlerken, kitap okurken, konuşurken, manzara seyrederken de yoğunlaşmayı öğrenmelidir. O anki faaliyet kişinin tümüyle kendini verdiği en önemli şey olmalıdır. Bir kişi dikkatini toplaştırdıysa onun ne yaptığı önemsizdir. Önemsiz şeyler kadar önemliler de farklı bir gerçeklik boyutu kazanırlar. Çünkü kişinin tüm dikkatleri onun üstündedir. Yoğunlaşmayı öğrenmek için saçma, içten olmayan konuşmalardan kaçınmak gerekir. Eğer iki insan ikisinin de bildiği bir ağacın büyümesinden, henüz yedikleri bir ekmeğin tadından ya da işlerindeki ortak bir deneyimden söz ediyorlarsa, böyle bir konuşma, konuştukları şeyleri deneyimden geçirmiş olmaları ve soyutlama yapmamaları koşuluyla gerçek olabilir. Diğer yandan bir konuşma politika ya da din ile ilgili olduğu halde yine de saçma olabilir. Bu konuşanların birbirlerine kalıplaşmış sözler söyledikleri, içten olmadıkları durumlarda görülür. Burada saçma konuşmadan kaçınma kadar kötü arkadaşlıktan kaçınmanın da önemli olduğunu söylemeliyim. Kötü arkadaşlık derken yalnız kötü niyetli, yıkıcı kişileri kastetmiyorum. Kişi onlardan çevrelerini zehirledikleri ve can sıkıcı oldukları için kaçınmalı. Aynı zamanda kişi bedenleri canlı olduğu halde ruhları ölü olan, düşünce ve konuşmaları sıkıcı kılan, konuşacağı yerde gevezelik eden, düşüneceği yerde kalıplaşmış fikirlerden söz eden zombilerin arkadaşlığından da kaçınmalı. Ancak böyle kişilerin arkadaşlığından kaçınmak her zaman olası değildir. Bazen gerekli bile değildir. Eğer kişi beklenen tepkiyi göstermez, yani kalıplar ve saçmalıklarla, onları umdukları gibi yanıtlamaz, açık ve insanca davranırsa, böyle kişilerin beklemedikleri şeyin yarattığı şaşkınlığın yardımıyla davranışlarını değiştirdiklerini görür. Başkalarıyla olan ilişkide yoğunlaşma demek, dinlemeyi bilmek demektir. Çoğu insan diğerlerini gerçekten dinlemeden dinler görünür, hatta öğüt bile verir. Karşısındakinin konuşmasını ciddiye almadıkları gibi kendi konuşmalarını da ciddiye almazlar. Sonuç olarak konuşma onları yorar. Onlar yoğunlaşıp dinlediklerinde daha da yorulacakları kanısına sahiptirler. Ancak gerçek bunun tersidir. Yoğunlaşarak yapılan bir faaliyet kişiyi diri tutar. Buna rağmen sonrasında doğal ve yararlı bir yorgunluk duyulur. Buna karşın yoğunlaşmadan yapılan faaliyet kişinin uykusunu getirir. Günün sonunda ise kişinin uykusunu kaçırır. Dikkat toplaşımı demek, bu anı, bu arada ve şimdiyi tam anlamıyla yaşamak, şu anda bir şey yaparken bir sonrakini düşünmemek demektir. Yoğunlaşmayı en çok birbirini seven iki insanın yaşayabileceklerini söylemeye gerek yoktur. Birbirlerine yakın olmayı öğrenmeli ve birçok şekilde adet olduğu gibi birbirlerinden uzaklaşmamalıdırlar. Yoğunlaşmayı öğrenmeye çalışmak başta güç gelebilir. Kişiye hedefe hiç ulaşılamayacakmış gibi görünebilir. Bu da sabrın ne denli gerekli olduğunun kanıtıdır. Eğer kişi her şeyin bir süresi olduğunu bilmez, şeyleri zorlarsa, o kişi gerçekten de ne yoğunlaşmada ne de sevme sanatında ustalaşamaz. Sabrın ne olduğu hakkında fikir sahibi olmak isteyen biri, bir çocuğun yürümeyi öğrenmesini seyretmelidir. Çocuk yürüyünceye kadar tekrar tekrar düşer ama yine de denemeye devam eder ve daha iyi yapmaya çalışır. Yetişkin bir insan çocuk gibi sabırlı olsaydı ve elde etmeye çalıştığı amaca bir çocuğun yoğunlaştığı kadar yoğunlaşabilseydi neler elde edemezdi ki? Bir kişi kendine karşı duyarlı olmadan yoğunlaşmayı öğrenemez. Bunun anlamı nedir? Kişi her zaman kendini düşünmeli, kendini çözümlemeli mi? Eğer bir makineye karşı duyarlı olmaktan söz ediyor olsaydık, söylediklerimizi açıklamak pek güç olmayacaktı. Örneğin, arabayı kullanan herhangi bir kişi ona karşı duyarlıdır. Çok küçük olağan dışı bir gürültü, motorun çekişindeki ufak değişiklik bile ayrım sanır. Aynı şekilde sürücü, yol yüzeylerinin değişimine, önündeki ve arkasındaki arabaların hareketlerine karşı da dikkatlidir. Ancak tüm bu faktörleri düşünmez, aklı yoğunlaştığı bu araba sürme durumuyla ilgili değişikliklere açık, rahat bir uyanıklık içindedir. Eğer bir insanın diğerine karşı duyarlı olduğu bir durumu ele alacak olursak, bunun en güzel örneğini annenin bebeğine gösterdiği duyarlılık ve sorumlulukta görürüz. Anne bebekteki bazı bedensel değişimleri, istekleri, endişeleri açıkça ifade edilmeden fark edebilir. Onu daha yüksek bir ses uyandırmazken çocuğunun ağlama sesine uyanır. Tüm bunlar onun bebeğinin yaşam belirtilerine duyarlı olduğunu gösterir. Endişeli ya da merakta değildir ancak çocuktan gelen anlamlı bir iletişime uyanık bir dengelilik içindedir. Aynı şekilde kişi kendine karşı da duyarlı olabilir. Kişi örneğin yorgunluğunun ya da sıkıntısının farkındadır ve buna teslim olmak, kolayca bulabileceği sıkıntılı düşüncelerle bunu desteklemek yerine kendine ne olduğunu sorar. Neden sıkılıyorum? Aynı şey kişiyi heyecanlandığı ve sinirlendiği zaman, düş kurmaya ya da benzeri kaçamaklara yöneldiğinde de görülür. Tüm bu örneklerde dikkat edilecek şey, onların farkında olmak ve birçok biçimiyle kendini haklı çıkaracak yollar aramaya çalışmamaktır. Dahası neden sinirli, heyecanlı ve endişeli olduğumuzu bize hemen söyleyebilecek içimizden gelen sese kulak vermektir. Sıradan bir insan bedensel gelişimine karşı duyarlıdır. Değişimleri hatta ufak acıları bile fark eder. Çoğu insan sağlıklı olmanın nasıl olduğunu bildiğinden bu tip rahatsızlıkları ayırmak kolaydır. Kişinin düşünsel süreçlerine aynı şekilde hassas olması güçtür. Çünkü çoğu kişi tam verimle çalışan bir insan tanımamıştır. Onlar anne babalarının ve akrabalarının davranışlarını ölçüt olarak kabullenirler. Bunlarla uyum içinde oldukları zaman normal oldukları kanısındadırlar ve başka bir şey gözlemlemeye gerek duymazlar. İnsanların çoğu seven bir kişiye tanışmamışlardır. Kişinin kendi kendine duyarlı olabilmesi için sağlıklı bir insan fikrine sahip olması gerektiği açıktır. Ve eğer kişi çocukluğunda veya sonraki yaşamında böyle bir deney edinmediyse bu olası mıdır? Bu soruya basit bir yanıt vermek zordur. Ancak soru eğitim sistemindeki birçok etkene değinmektedir. Biz bilgi öğretirken insan gelişimi için en önemli bilgiyi gözden kaçırıyoruz. Bu bilgi yalnız olgun ve seven bir insanın varlığıyla sağlanan bilgidir. Kendi uygarlığımızın belirli devrelerinden ya da Çin'de ya da Hindistan'da en değerli kişiler ruhsal nitelikleri öne çıkan kişilerdi. Öğretmen sadece bir bilgi kaynağı değildi. Aynı zamanda bazı insansal değerleri aktarmakla görevliydi. Çağdaş kapitalist toplumda aynı şey Rus komünizmi için de geçerlidir. Hayran olunan ve özenilen kişiler önemli ruhsal niteliklere sahip olmayan kişilerdir. Bunlar aslında toplumun gözünde sıradan insana kendinde olmayan doyumu sağlayan kişilerdir. Film yıldızları, radyoda eğlence sunucuları, sütun yazarları, önemli iş ya da hükümet adamları, tüm bunlar benzemeye çalışılan kişilerdir. Gazetelerde onlara ilişkin haberlerin çıkması, bu işleri yerine getirmek için sahip oldukları en önemli niteliklerdir. Fakat durum tamamen ümitsizde görünmüyor. Albert Schweitzer gibi birinin Amerika Birleşik Devletleri'nde üne kavuşabildiğini gözlenerek tutmayın. Gençlerimize kişinin eğlence adamı olarak değil de insan olarak başarıya ulaşabileceğini göstermek istiyorsak, onların geçmişte ve bugün insanın insan olarak neler yapabileceğini kanıtlayan kişilerimizi tanımalarını sağlar. Tüm çağların geçmiş en büyük edebiyat ve sanat eserlerine dikkatlerini çekeriz. Böylece kafalarında doğru ve yanlış şeylerin ne olduğuna ilişkin ışık yakmış oluruz. Eğer olgun yaşam örneği görüntüsünün devamlı kılamazsak, tüm kültürel geleneklerimizin yıkılma olasılığıyla karşı karşıya kalırız. Bu geleneğin ayakta durması, öncelikle bazı belirgin bilgilerin değil, belli insansal özelliklerin aktarılmasına bağlıdır. Eğer gelecek nesillerin bu özelliklerden hiçbir haberleri olmazsa ve sadece bilgiler geliştirilip aktarılırsa, 5000 yıllık bir uygarlık yıkılıp gidecektir. Buraya kadar tüm sanatların uygulanmasında neyin gerekli olduğunu tartıştım. Şimdi sevme sanatı için özel önem taşıyan nitelikler üzerinde duracağım. Sevginin doğası hakkında söylediklerime bakacak olursak, sevginin kazanılması için en önemli koşul, kişinin kendi narsizmini yenmesidir. Narsist yönelişte, kişisel kendi içinde olanları gerçek sayar. Dış dünya olaylarının kendi başlarına gerçek olduklarını kabul etmez. O olayları kendi açısından yararlı ya da tehlikeli oluşlarına göre değerlendirir. Narsizmin karşısında nesnellik vardır. Bu yetenek kişileri ve şeyleri oldukları gibi nesnel görme ve bu nesnel görüntüyü kendi istek ve korkularından oluşan görüntüden ayırabilme yeteneğidir. Psikozun her türünde nesnelleşme son derece güçtür. Akıl hastası için tek gerçek onun korku ve isteklerini içeren, onun içinde var olan gerçektir. Dış dünyayı kendi iç dünyasının simgeleri olarak ve kendi yaratısı olarak görür. Hepimiz aynı şeyi rüya görürken yaparız. Rüyamızda istek ve korkularımızı, bazen de içimizdekileri ve yargılarımızı yansıtan olaylar oluştururuz. Uyurken gördüklerimizi, uyanıkken gördüğümüz şeyler kadar gerçek olduğuna inanırız. Akıl hastası ya da rüya gören biri, dış dünyayı nesnel değerlendirebilmekten tamamen yoksundur. Fakat az ya da çok, hepimiz akıl hastası ve de uykudayızdır. Hepimizin narsist yönelişimizle çarpıtıldığından dolayı nesnel olmayan bir dünya görüşü vardır. Örnek vermem gerekiyor mu? Herkes örneklerini kendini, komşularını seyrederek, gazete okuyarak bulabilir. Bunlar sadece narsist çarpıtma derecesi açısından farklılaşırlar. Örneğin bir kadın doktora telefon eder ve o gün öğleden sonra gelmek istediğini söyler. Doktor o öğlen boş olmadığını ancak kendisini yarın kabul edebileceği yanıtını verir. Kadının yanıtı ise, fakat doktor evim ofisinizden sadece 5 dakika uzakta. Kadın evin yakın olmasının doktora zaman kazandırmadığını anlayamamaktadır. Durumu narsistçe değerlendirmektedir. Kendi zaman kazandığına göre doktorun da kazanması doğaldır. Onun tek gerçeği yalnız kendisidir. Bu denli abartılmamış ya da daha belirgin çarpıtmalara insanlar arası ilişkilerde rastlanır. Çoğu anne baba çocuğun tepkilerini onun kendi duyguları davranışları olarak görmek yerine çocuğun söz dinlemesi, onlara mutluluk vermesi, onlar için övünç kaynağı olması şeklinde yorumlamaz mı? Kaç tane koca kendi annesine olan bağlılığı yüzünden karısından gelecek olan herhangi bir isteği, özgürlüğünü kısıtlayıcı bir istek ve karısını zorba bir kişi olarak görmez. Küçükken parlak bir şövalyenin hayaliyle büyüyen kaç ev kadını, kocasını duygusuz ve aptal bulmaz. Yabancı ulusları ilgilendiren bir konuda nesnel olmanın güçlüğü çok yaygın bir durumdur. Bir başka ulus her gün kötülenirken, kişinin kendi ulusu iyi ve soylu olan her şeyin simgesi haline geliverir. Düşmanın tüm davranışları tek bir şekilde yorumlanır. Kendi davranışları ise başka bir şekilde. Düşmanın iyi bir davranışı bile onun melaneti olarak ele alınır, bizi ve dünyayı kandırmaya yönelik davranışı olarak görülür. Buna karşın bizim kötü davranışlarımız, soylu amaçlarımız için gereklidir ve yapılmalıdır. Aslında biri uluslararası ilişkileri bireyler arası ilişkilerde olduğu gibi incelese, bu ilişkilerde nesnelliğe çok az rastlandığını, buna karşı narsist çarpıtmanın bir kural olarak yerleştiğini görür. Nesnel düşünce becerisi akıllılıktır. Düşünmenin ardındaki duygusal durum ise alçak gönüllülüktür. Nesnel olabilmek, yani kişinin aklını kullanabilmesi, ancak kişi alçak gönüllü tavır içindeyse ve kendini çocukluğundaki kadiri mutlak, alimi mutlak olma hayalinden kurtarabilirse olasıdır. Bu, sevme sanatının uygulanması tartışmasında şu anlama gelir. Sevgi, narsizmin hemen hemen olmadığı alçak gönüllülüğün, nesnelliğin ve düşüncenin gelişmekte olduğu yerde vardır. Kişi tüm yaşamını bu amaca adamalıdır. Sevgi gibi alçak gönüllülük ve nesnellik de birbirlerinden ayrılmazlar. Eğer ben bir yabancı hakkında nesnel olamıyorsam, ailem için de olamam. Bunun tersi de geçerlidir. Sevme sanatını öğrenmek istiyorsam her durumda nesnel olmayı denemeli, nesnel olamadığım durumlara karşı da duyarlı olmalıyım. Karşımdaki kişi hakkında kendi ilgi, gereksinim ve korkularımı işe karıştırmadan, o kişinin gerçek kişiliğiyle, narsist düşüncelerimle çarptırılmış kendi oluşturduğum kişiliği arasındaki farkı görmeliyim. Nesnel ve akıllı olabilme yetisine sahip olmak, sevme sanatını başarmanın yarı yolu sayılır. Ancak kişinin buna ilişki kurduğu tüm insanlar için geçerli kılması gerekir. Eğer kişi nesnelliğini sevdiğine saklamak ister ve diğer ilişkilerinde nesnel olamazsa, her durumda başarısız olduğunu kısa zamanda görecektir. Sevebilme becerisi, kişinin narsizmden ve anneye, klana karşı duyduğu hısımla sevişme, çarpık tutkudan uzaklaşabilme derecesine bağlıdır. Ayrıca bu beceri gelişmemize, dünya ve kendimizle olan ilişkimize üretken bir şekilde yönelmemize de bağlıdır. Bu çıkış, doğuş, uyanış süreçlerinin tek bir şeye gereksinimi vardır. İnanç. Sevme sanatının uygulanabilmesi, inancın da uygulanmasını getirir. İnanç nedir? İnanç mutlaka tanrıya ve dinsel doktrinlerde inanmayı mı getirir? İnanç, mantıklı düşünmeye aykırı ya da ondan kopmuş bir şey midir? İnanç sorununu anlamaya başlayabilmek için akıllı ve mantıklı olmayan inanç ayrımını yapmalıyız. Akıllı olmayan inançtan benim anladığım, boyun eğmeye ya da mantıklı olmayan otoriteye dayalı inanmadır. İnsana ya da fikre. Aksi, mantıklı inanç ise kendi düşünce ve duygularındaki deneyimler aracılığıyla kişinin içinde kökleşmiştir. Mantıklı inanç, öncelikle bir şeye inanmak demek değil, yargılarımızın nedenli kesin ve değişmez oluşudur. İnanç, özel bir inanma şekli değil, tüm kişiliği kapsayan bir karakter özelliğidir. Mantıklı inancın kökleri, üretken mantık ve duygusal etkinliktedir. İnancın yer almadığı varsayılan mantıklı düşüncede, mantıklı inanç önemli bir elemandır. Örneğin bir bilim adamı yeni bir buluşa nasıl ulaşır? Deney üstüne deneyi, ne bulacağını bilmeden mi yapar, olgular toplar. Herhangi bir alanda böyle ulaşılan önemli bir buluşa çok ender rastlanır. Hiçbir insanın boş bir hayal peşinde koşarken önemli sonuçlara vardığı da görülmemiştir. İnsan çabasını içeren her alandaki yaratıcı düşünme süreci mantıklı görüntü diyebileceğimiz şeyle başlar. Bu ise önceki çalışmaların, uzun düşünce ve gözlemlerin sonucudur. Bilim adamı yeterli veriyi toplamayı başarırsa ya da ilk görüntüyü destekleyen matematik formülü bulursa, o bilim adamının deneysel bir varsayıma ulaştığı söylenebilir.